Herkese merhaba. İkinci Mesleğim Podcast'inin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Eylül Görmüş. Kendisinin politika okumakla başlayan, halkla ilişkilerle devam eden, sonrasında bir çayhane sahibi olmasına ve tam zamanlı web tasarımcı olmaya ilerleyen kariyer serüvenini dinleyeceğiz bu süreçte. İkinci değil, bence üçüncü ve dördüncü mesleği bile edinmiş olabilir Eylül. Ben Eylül'ün hikayesinin çok ilham verici bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Umarım keyifle dinlersiniz. Merhaba.
Merhaba Ceren Hanım.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün gelip podcast'te konuk olmak için öncelikle vakit ayırdığınız için, hatta ikinci kere vakit ayırdığınız için teşekkür ederim öncelikle.
Rica ederim. Bu ikinci kere hikayesini açıklayacak mısınız insanlara?
Evet, cevap vermenizi bekliyorum. Ben ufak bir teknik aksaklıktan dolayı ilk kaydımızın sadece 30 dakikasını kaydedebildiğim için geri kalanını konuştuğumuz işte 40-50 dakikalık ikinci kısım diyeyim kayıt edilmediği için bugün ikinci defa kaydı yapıyoruz. O yüzden tekrardan vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ederim. İnsan özürlü olunca böyle oluyormuş, yapacak bir şey yok.
Estağfurullah. Yani üstünden çok geçti zaten, o yüzden hani tekrar yapıyoruz gibi hissetmiyorum yani. Dolayısıyla problem yok benim için.
Süper, sevindim. İlk sorudan başlayacak olursak, Eylül Görmüş kimdir?
Yani basit biyografik bilgi, 1987 İstanbul doğumluyum. Yarışmaya katılıyor gibi hissettim. Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okudum. Sonrasında zaten bunları konuşacağız, bir PR kariyeri, sonra bir mekan işletme kariyeri ve sonrasında da artık son dönemde son olduğunu umduğum işim olan web sitesi tasarımcılığı işini yapıyorum. Ayrıca da böyle bir takım hobilerimin küçük işlere dönüşmesi gibi bir şeyden mütevellit. Kafa Dergisi'nde yazılar yazıyorum okuduğum kitaplarla ilgili edebiyat üzerine ve de ayrıca da derginin YouTube kanalında da bir takım videolar yapıyorum ama mesleğim web sitesi tasarımcılığı diyebiliriz. Böyle, ben buyum.
Peki, bize biraz kendinizi ve bu meslek değiştirme hikayenizi anlatır mısınız? Çünkü gerçekten daldan dala kısa zamana diyeceğim. 34 sene bence çoğu insan için kısa görünen bir vakit çünkü. Birçok meslek, birçok farklı alan sığdırmışsınız. Birazcık detaylarına bakacak olsak nasıl görünüyor bu hikaye?
Ya böyle bir taraftan da gibi hani düşünüyorum, artık CV hazırlamıyorum hayatta ama bir yere başvurmadığım için, ama hani diye de düşünüyorum yani CV hazırlasam ne kadar kötü gözükecek ya bunlar diye, hani oradan oraya gitmiş falan, öyle derler ya, CV de kötü durur bunu yazma falan kısa süreli iş deneyimleri için. Aslında biri de değilimdir ben, böyle hani sıkıldım şimdi bundan artık başka bir şey yapacağım falan değil, biraz hayat beni böyle getirdi. Yani aslında sıkıldığımdan değil, biraz böyle garip bazen bir cesaretle yaparım ben bunu falan diye atladığım için hani böyle oldu. Yani aslında ben çocukken arkeolog olmak istiyordum. Çok son derece alakasız bir şekilde. Ama sonra lisedeyken o sözel sınıf açılmadı. Okul değiştirmem gerekti. Ben de cesaret edemedim arkadaşlarımdan ayrılmaya falan. Eşit ağırlık okudum. Öyle olunca bu arada sonrasında üniversite sınavları bittikten sonra puanım çok yüksek geldi ve aslında alanım dışı tercih yapsam ve yani puanım 0.3'e çarpılsa bile arkeolojiye girebiliyordum. Hatta düşündüm, yapabiliyorum, yapsam mı falan diye, ama yapmadım. Yani Boğaziçi'nde okumak istiyordum, artık kafaya koymuştum. Bir de böyle çok komik bir şey belki ama maddi olarak arkeolojik beni, ya ben öyle varlıklı bir aileden gelmiyorum, para kazanmam gereken bir meslek edinmem gerekiyordu. Hem o endişeyi taşıyordum hem de aslında yani bunlar çok küçük gözüken ama önemli şeyler. Şöyle bir aydınlanma yaşadım. Dedim ki yani benim böcek fobim var. Ben nasıl arkeolog olabilirim? Yani kazıya gidiyorsun, toprağa kazıyorsun şeyin içinde falan. Ve böyle yapamadım. Yani gerçekten yani ciddi bir korku benimki. Oluyorum, elim ayağım falan titriyor yani. Sonuç olarak bu öyle bir rüya, hayal olarak kaldı. Şu an hobi olarak her yaz bir sürü antik kent gezmek falan şeklinde kendini yaşatıyor. Sonrasında Okulu bitirdikten sonra da aslında biraz hayat beni, zaten onların hepsini tek tek konuşuruz diye düşünüyorum. Çok şeye girmeyeceğim şimdi onların detaylarına ama yani bu kariyer değişiklikleri zaten anlattıkça anlaşılacaktır. Biraz gerçekten önüme çıktı. Bazılarını ben aradım, taradım, buldum falan. Bazılarını ya bunu yapmasam olmaz şimdi dediğim. Bazıları böyle ya ben bunu yapabiliyorum falan dediğim. Böyle bir şekilde aslında eğitim formasyonundan da tamamen bağımsız bir takım yollar açıldı. Ben de o yollara saptım, yani öyle oldu diyebilirim.
Peki üniversitede ne okudunuz? Nasıl ona karar verdiniz? Olay nasıl Boğaziçi Politika'ya geldi? Biraz onları konuşalım bence öncelikle.
Şöyle, ben işte ağırlık tercihi yaptıktan sonra lisede işte zaten hani okuyabileceğim bölümler 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Tabii böyle görece daha cool bir takım şeyler de var, yani işte ekonomi, işletme bilmem ne falan gibi böyle daha şey günümüzün dünyasında daha çok çalışan bir takım bölümler var. Ama istemedim. Yani şöyle Boğaziçi biraz şey, benim annemin bir Boğaziçi şeyi var. Annem Boğaziçi'ne ve annemin hayat hikayesi benden daha ilginç. Yani şey, o böyle yani liseyi terk ediyor. O yıllarda işte siyasi şeylerle falan. Sonra dışarıdan liseyi bitiriyor. Bu arada işte şey, yani hani annesi babası yok hayatta falan, öyle bir hayat. Ama dışarıdan liseyi bitiriyor, sonra üniversite sınavına giriyor ve Boğaziçi'ni kazanıyor öyle bir hayatın içinde. Sonra bana hamile kalıyor ve ben çocuğumun benim gibi annesiz büyümesini istemiyorum deyip okulu bırakıyor falan. Beni büyütüp tekrar sınava girdi, İstanbul Üniversitesi'ni kazandı, bitirdi falan. Sonuçta böyle bir ailede bir şey vardı. Hani Boğaziçi, hani annemin bitiremediği okul falan gibi bir şey. Hatta böyle ben girdiğimde annem böyle o okul bitecek falan demişti bana. Ben de böyle ya ben senin gibi deli olmadığım için tabii ki bitireceğim anne falan demiştim. Nitekim bitirdim. Yani Boğaziçi hem o, öyle bir şey vardı benim için. Hem yani bölüm siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okudum ben. Biraz politik bir aileden geliyorum. Yani babam gazeteci, işte annem de vaktiyle böyle işte o solcu, sıkı solculardan zamanının. Dolayısıyla hani siyasete ilgi hep vardı ailenin içinde, doğal bir şeydi o. Hani dolayısıyla onu okumak, biraz teorisini okuma fikri bana heyecan verici geldi. Ve böyle hani dediğim gibi sadece o işte işletme ya da ekonomi gibi sadece pratik bir şeyin ötesinde bir tık daha böyle teorik kısmı da olan böyle bir dünyayı anlamama yardımcı olacağını düşündüğüm bir bölümdü ki öyle de oldu gerçekten. Ve aslında biraz öyle gelişti. Bir de yani hani tabii Boğaziçi, yani şimdi siz de Boğaziçi'siniz, burada karşılıklı romantik bir şeye girebiliriz bence hemen. Çünkü yani çok gerçekten çok çok o kadar mutlu okudum ki yani beni çok dönüştüren bir yer oldu. O yüzden herhangi bir yerde başka bir bölüm okumaktansa Boğaziçi'nde okuduğum için çok çok mutluyum. Öyle oldu yani.
Evet, Boğaziçi güzellemelerine girersek bence çıkıyorsun gerçekten. Aynen, girmeyelim. Şey böyle yandan ne denir? Girmeden geçelim yolumuza.
Aynen, aynen. Diyeyim.
Peki politika okudunuz. Ondan sonra bir PR kariyeri var dediniz. Politikayı sevmediniz mi ya da nasıl işler PR'a ilerledi?
Ya şöyle, şimdi bizim bölüm aslında şöyle bir bölümdü ve hala da öyle bildiğim kadarıyla. İlk dört dönem, yani ikinci sınıfın sonuna kadar belirli bir ders programımız var. Ama sonrasında her dönem sadece bir adet zorunlu dersiniz oluyor ve gerisinde de size özgür bırakıyorlar. Yani ne istiyorsan diye bir bölüm seçmeleri var, tamamlayıcı seçmeliler var. Bunlar işte sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve tarih falan gibi yakın bölümlerden alabileceğiniz varsa. Bir de tamamen serbest seçmelileriniz vardı kredisi tuttuğu müddetçe. Dolayısıyla yani aslında bizim bölüm hani bir anlamda böyle bir genel bir formasyon veriyor. Yani şöyle, tabii ki bizim bölümü bitirip ne bileyim mesela dış işlerinde çalışmak falan mümkün. Bunları yapanlar oldu. O hani o bildiğimiz şey yolunu izlemek. Ya da işte ama onun dışında çok böyle çok fazla beyaz yaka çıktı, çok fazla reklamcı çıktı. Mesela böyle çok çok alakasız işler yapanlar çok oldu. Dolayısıyla hani orada hani dediğim gibi böyle bir genel bir diploma verdiği için ve ben de bir sürü başka dersler aldığım için mesela bir sürü Bizans tarihi dersi aldım. Hatta en son bir master dersi bile aldım hepsini aldığım için bölüm izin verdi. Çünkü çok seviyordum, çok merak ediyordum, ilgimi çekiyordu filan. Dolayısıyla hani bu bölümü bitirdim ve şunu olacağım gibi bir şey yoktu zaten. Benim aslında aklımda yani neredeyse son sınıfa kadar okulda kalmak yani akademisyenlik vardı. Ama sonrasında biraz daha hayatın içinde bir şey yapmak istediğimi fark ettim. Dediğim gibi yani babam gazeteci, ailede de çok gazeteci var. Aslında ilk akla gelen şey gazeteci olmaktı. Bir takım böyle yerlerle görüştüm mezun olduktan sonra. O zamanlar Türkiye'de basın diye bir şey vardı görece. Biraz daha vardı yani. Ve fakat yani o zaman da korkunçtu şu açıdan. Yani bana bayağı açıkça şey dediler, işte bir sene hiç maaş vermiyoruz. Bakarsın, gelirsin, gidersin falan. Ben de öfkelendim yani. Hani yani maddi olarak bunu bir şekilde halledebilirdim ama babama hadi şimdi bir sene daha baksan bana demek istemedim yani bu kadar okuduktan sonra. Ve hani mutlu olamayacağımı fark ettim. Hani o böyle bir bakış açısına sahip bir dünyanın içinde. PR biraz böyle dolaylı hani basın ve işte halkla ilişkiler hep el ele gider hani gibi bir şey vardır. Basın ilişkileri aslında ağırlıklı olarak yapılan. Öyle bir yere evrildi. Yani aslında hiçbir zaman idealimdeki istediğim şey değildi iletişim tarafında olmak işin. Oradan biraz o olmayınca doğal bir şekilde onun yanı olan şeye gittim gibi oldu. Bir de o zamanlar hani dijital, yani sosyal medya, dijital iletişim falan bu kadar kuvvetli değildi ve PR hala çok güçlü bir işti yani basında bir şey haber çıkartmak, bir şey yapmak falan. Şimdi artık çok bir etkisi yok, hepsi dijital iletişim yapıyor zaten ama öyle bir şekilde ilerledi yani.
Peki PR kariyeri sonra nasıl başka bir şeye evrildi?
Çünkü ben PR'dan nefret ettim. Yani başka bir şeye evrilmemesi mümkün olamazdı. Yani şöyle, 2 sene yaptım o işi, 2,5 sene. Aynen, 2,5, 3'e yakın hatta 2 tane şirkette çalıştım. 2 tane çok büyük Türkiye'nin en düzgün PR şirketlerinde çalıştım yani. Yani şöyle, o iş bir tür şey gerektiriyor. Yani böyle o zamanlar en azından öyleydi. Çok geçti üstünden, belki değişmiştir ama. Yani böyle bir basınla ilişkini iyi tutacaksın, onlar da senin haberini yapacak falan gibi bir şeyden ibaretti benim yaptığım şey. Ve bu hiç benlik bir şey değil yani. Ben hani çok inanmadığım, çok benimsemediğim bir şeyi şey yapabilen biri de değilim. Yani o biraz böyle nasıl tarif etmeli? Yani çok becerikli olmak lazım o işi yapmak için. Ve böyle ben onu hiç yapamadım, hiç ait hissedemedim. Yani böyle bir tek mesela Sabancı Müzesi vardı müşterilerim arasında. Çok seviyordum ve yaptıkları işlere bayılıyordum ve çok da iyi yapıyordum oranın PR projelerini. Çünkü inanıyordum. Ama onun dışında başka markalarımla çok zorlandığım oldu yani. Yani dolayısıyla böyle o 2 yılın sonunda ben 2,5 yılın ya ben hiç ait hissetmiyorum bu dünyaya ve bu işe deyip dedim ve çaycı olmaya karar verdim. Yani tam olarak böyle oldu aslında. Ama dediğim gibi yani o işte o ışıltılı etkinlikler, işte basın toplantıları, bilmem neler falan böyle benim için çok yani yabancı olduğum, içine bir türlü giremediğim bir şey oldu. Çok şey öğrendim. Orası kesin. Onu birazdan konuşuruz. Ama şey, hiçbir şekilde kan uyuşmazlığı yani. Yanlış bir tercihti o mesela.
Peki sonra nasıl çaycı olmaya karar verdiniz? Çaycılığı biraz açalım çünkü çaycı değil.
Tabii aynen.
Kelimeye indirgenebilecek bir şey de değil bence yaptığınız şey.
Teşekkür ederim. Ya şöyle oldu. Biz işte kuzenimle Ömer Çağatay böyle bir o İngiltere'de master yapıp dönmüştü. Yeni yani işte bir yıl falan olmuştu. İşte askere gitti bilmem ne falan. Böyle tam işte ben de 2 yıldır PR yapıyorum falan. Aynı sene mezun olmuştuk zaten. Ya böyle onun da o zaten İngiltere'de özellikle çok gördüğü için bu işte çay kültürü, çay evleri falan. Ben de Avrupa'ya gidip geldikçe böyle ya böyle bir şey var ve niye Türkiye'de yok? Hani işte çeşit çeşit çaylar satan dükkanlar, kafeler neyse. Hani Türkiye'de bu kadar çay ülkesiyiz diye övünüp de duruyoruz ama niye yok falan gibi bir şey. Niye olmadığının tabii sebebi var yani. Korkunç bir vergi uygulamadı yani. Şu an onu biraz azalttılar bildiğim kadarıyla ama %145'ti o zaman. Yani domuz etinden alkolden falan daha yüksekti. Öyle söyleyeyim. O yani yerli üreticiyi korumak için konmuş bir şeydi yani. Ve hiç kimse Karadeniz'deki oyları kaybetmek istemediği için onu kaldırmıyor yani. Öyle bir durum vardı. Dolayısıyla ya bir sebebi var. Ama biz ya bu yine de olur mu olur falan deyip böyle bir işe girişmeye karar verdik. Bir çay evi açmak. Yani biraz Avrupalı, biraz yerli, bir yani böyle direkt Avrupa'dakilerin aynısı olmayan, biraz adapte edilmiş bir şey. O zamanlar işte Karaköy yeni yeni hareketlenmekteydi. 2013'ün başı bu. Benim istifa edişim Ocak ayıydı, 2013 Ocağı'ydı. Yapar mıyız, yapamaz mıyız falan derken bir cesaret yani. Ama ben istifa edişim falan bayağı şeydi. Yani böyle bir gün artık ofiste de bir şeye sinirlenip zaten kafaya da koymuştum. Bir kere insanın aklına girince yapmak da duramıyor. Yani ben duramıyorum en azından. Bayağı böyle şey, Amerikan filmlerindeki gibi yani bir kolye eşyalarımı koyup çıkıp bir belirsizliğe gittim yani. İşte yani böyle şey çok ya mesela babamın benim için biriktirdiği bir şey vardı, hayat sigortası parası. Ben onu koydum sermaye olarak. Tabii çok ürkütücü bir şeydi benim için. Dediğim gibi yani ben öyle varlıklı bir aileden gelmiyorum ve daha şirketi kurmadan ben iflas rüyaları görüyordum. Yani o şirketi kurduğumu ve batırdığımın rüyasını görüyordum. Oldukça stresli bir şeydi. Alışık değilim ben çünkü hani böyle iş kurayım falan şeylerine. Ama işte Karaköy'e karar verdik, konsepti belirledik, sonra bir yer tuttuk. Sonra işte şantiye oldu. Tabii o sırada gezi oldu falan, böyle bir hayat çok bir yandan ben şantiye yapmaya çalışıyorum ama mümkün değil falan Karaköy'e gitmek, böyle olaylı günlerimiz de oldu. Şey sonuçta Ağustos sonunda 2013'ün 31 Ağustos'tu demi açtık. Çaycı olmak hikayesinin başı böyle.
Sonrası peki nasıl geldi? Sonra nasıl web tasarımcı yok ne denir? Web tasarımcı mı deniyor? Ne
evet denir? Diyebiliriz. Web tasarımcı. Evet aynen diyebiliriz. Ya şöyle de tabii uzun bir hikaye. 6 sene sürdü. Şöyle ya çok güzel gitti aslında dem. Yani ben işte hayatta böyle her şey bir şekilde birbirini mümkün kılıyor sanırım. Ben böyle çok da sevmeyerek yaptığım o PR işinin faydasını DEM'de gördüm. Yani çok bir şeyin nasıl tanıtılacağını öğrenmişim, onu anladım. Ve biz bir kuruş para harcamadan, yani ne bir reklam ne bir şey yapmadan, sadece iyi bir basın iletişimi ve işte doğru insanlara ulaşmak suretiyle DEM'i çok sanırım bayağı iyi duyurduk. Ben hala böyle bunu söylerken zorlanıyorum ama ya çünkü yıllarca benim şöyle geçti işte sizin ne işiniz, biriyle tanışıyorsun, ne iş yapıyorsunuz diyorlar. İşte ya benim de bir kafam var işte falan. Aa nerede, adı ne falan. Hadi işte DEM diye Karaköy'de falan diyorum. Ben böyle, aa DEM mi falan diye. Ben böyle aa biliyor musunuz falan diye böyle. Tabii ya falan. Hani böyle bir şey oldu DEM. Şimdi anlıyorum onu artık dışına çıktığında. Ama bana hala şey geliyor. Çok yani işte bu 60 yaşı çay sunan bir mekandı. Ve çok iyi yani böyle bir çok muadili de olmadığı için çok iyi yerlere geldi. Çok insana ulaştı. Çok ben çok zevk alarak yaptım başlangıçta özellikle. Sonra hatta bir modada bir ikinci şube açtık falan filan. Arada bir bebekte bir şube açtık ve o çok hiç beklediğimiz gibi olmadı. Başarısız oldu mesela. O da bir hataydı. Yani şimdi gördüğümüzde aynen.
Ne oldu da bebekte işte, şube açtınız bu arada? Ben o kısmını bilmiyordum.
İşte kimse bilmediği için zaten işte böyle oldu. Şöyle... valla bebekte yani olur mu olmaz mı neden olmasın falan diye tam böyle Karaköy'den bir sene sonra yani çok böyle şeydi hala hype bir şeydeydi bundan faydalanalım dedik çünkü şeyi öngörüyorduk nitekim haklı da çıktık ya Karaköy böyle gitmeyecek yani bir 3 sene sonra mesela Karaköy bitecek hissi ki şu anda zaten bitik durumda yani kimse gitmiyor bizim başka bir yerde bir şey yapıyor olmamız lazım diye ve aslında bebekte tutturabilsek, yani bebek hiçbir zaman eskimeyen bir yer çünkü. Hep belli bir kitlesi olan. Eğer orada tutturabilirsek sağlam olur falan diye umarak bir şey denedik. Ama böyle bir üst sokaktaydı. O zamanlar insanların bebekte çok böyle ara sokaklara girme eğilimi yoktu. Şimdi o değişti mesela falan filan. Mekan birazcık işte böyle bir aslında çok güzel olmuştu içi ama biraz küçüktü falan filan derken böyle bir şekilde tutmadı. O da bizim için hani biraz maddi ve manevi olarak tabii yorucu bir süreç oldu oradan vazgeçmek. Sonra moda oldu. Ya ben hani dükkan, bana şey diyorlardı yani hani işte girişimci falan. Ben de bu lafı sevmiyorum. Çok gereksiz havalı geliyor yani. Ben esnafım diyordum. Bence esnaflık da çünkü gerçekten yani o işin dünyasının içinde hakikaten bildiğimiz esnaf aktivitelerini yapmak da var yani. Yani gidip işte yan sokaktaki abiyle sohbet ediyorsun. Ve benim çok hoşuma gitmişti. Bir kere hiç unutmuyorum onu. Böyle artık bizim Karaköy'de 3. yılımız filandı. Bir takım böyle çok cix mekanlar açılmaya başladı Karaköy'de. Gece kulübü falan gibi ve oraları açan insanlar çok bizim dünyamızdan insanlar değildi aslında. Yani ilk böyle Karaköy'e giden kuşak diyeyim. Böyle gerçekten güzel bir şey yapalım hadi filan heyecanlı. Ama sonra böyle daha profesyonel insanlar geldi ve orası biraz değişmeye başladı. Ve biz oraya giderken oradaki esnafla barışık gitmeye çalıştık. Yani adam orada doğmuş, çocukluğundan beri orada koşturuyor, oynuyor babasının dükkanını. Ben böyle elimde 3 kuruş para var diye gidip orayı işgal ediyor gibi davranamam gibi bir psikolojideydim. Ve hani onların düzenini bozmamaya çalışarak ne bileyim mutlaka bütün işte komşularımıza bir indirim kartı verip mesela gelsin o da otursun hani benim dükkanımda diye. Ya da ihtiyaçlarımızı oradan alarak hani işte klima mı alınacak işte gideyim yan sokaktan alayım mesela gibi. Dolayısıyla ben çok hani iyi anlaşarak orada var oldum onlarla. Bir işte o 3. yılımız filandı böyle bir yeni açılan yerlerden birinin sahibiyle işte esnaftan biri kavga etmiş. Arabanı çekme oraya bilmem ne demiş. Adam da demiş ki yani ben 36 senedir arabamı buraya çekiyorum. Hani haber verirseniz kaldırırım falan böyle. Öyle bir olayda işte sohbet ediyorduk. Adam bana şey demişti. Ya şu Karaköy'ün işte içine ettiler işte falan dedi böyle. Ya abi deme öyle falan hani biz bir şey yapmadık falan dedim böyle. Ya saçmalama be sen eskilerdensin sana demiyorum demişti mesela ve çok hoşuma gitmişti. Aa hadi ya falan diye yani oradan görünüyor olmak hani. Dolayısıyla evet o bir esnaflıktı. İşte ama çok zordu yani şey olarak çok zordu benim için. Ya bir kere ben çok sosyal bir insan değilim. Yani kafe aç, kafe dediğin sosyallik işte bir sürü insan giriyor dükkanın içine. Şey zor yani sürekli olarak yani insan yönetmek yani işte ekibi yönetmek, müşteriyi yönetmek, tedarikçi yönetmek sürekli bir takım şeyleri sürdürmek gerekiyor. Beni çok yani benim dükkanda en mutlu olduğum anlar çay ocağında kendimi kapatıp çay demleyip bulaşık yıkadığım anlardı yani ben orasını seviyordum işin. Sonrasında da iki şube zaten çok zor. Operasyonu çok değiştiriyor. Yani hani birinde başında duruyorsun ve oluyor ama iki şube olunca gerçekten iş çok büyüyor. Hani aynısının iki katı değil başka bir dinamik giriyor onu anladım. Ama ya sonrasında da işte biraz şey oldu. Kur çok değişmeye başladı ve biz ithal alıyoruz bütün çaylarımızı. Yani şöyle söyleyeyim. Biz dükkanı açtığımızda şu an dehşet verici bir rakam açıklıyorum. Euro kuru 2.12 Türk lirası idi. Hiç unutmuyorum. Evet. Çünkü yani işte çay alıyorduk. Ne fiyata aldığımızı hatırlıyoruz. Kiramız da euro ileydi zaten oradan hatırlıyorum. Ve işte şey sonrasında yani ben bıraktığımda zaten çok uçmuştu. Hiçbir zaman kurdaki kadar bir zam mı yansıtamıyorsunuz? Dolayısıyla ekonomik olarak şey oldu ve başka şeyler yapmak gerekiyordu. Yani mesela şöyle şu anda Karaköy kapandı artık ama moda devam ediyor. Ömer sürdürüyor ve gayet de iyi gidiyor. Yani yapılabilecek şeyler vardı. Orayı işte tekrar karlı hale getirmek için. Ama benim motivasyonum bitmiş. Yani benim için ömrünü tamamlamıştı artık dem. Yani ben eskisi gibi heyecan duymuyordum, hevesli değildim. O şeyleri yapacak maddi manevi gücüm kalmamıştı. O yüzden çekilmem gerekiyordu. Ve öylece bıraktım yani. Böyle oldu o hikaye.
Peki web tasarımcılığına nasıl ilerledi olay? O çok böyle bayağı kulvar değiştirmek çünkü.
Evet. O da şöyle oldu. Ben bu işi bu konuda hiçbir eğitimim yok öncelikle. Kendi kendime tamamen öğrendim. Ben böyle biraz bir şeye takıldım mı didiklerim yani seviyorum böyle vıcık vıcık incelemeyi bir şeyleri. Web sitesi yapmayı da kendi kendime dediğim gibi öğrendim. Böyle ortaokuldayken beğendiğim web sitelerinin kaynak kodlarını açıp okuyordum, anlamaya çalışıyordum. Böyle saatlerce yani Çince gibi. İlk böyle zaten bilgisayarla şeyim, o da çok saçma sapandı. O yine ortaokulda bilgisayar alındı eve falan. Yani işte açıyorum, kapıyorum bir şey yani yapabildiğim bundan ibaret falan. Ben dedim bunu çözeceğim, bu böyle olmaz falan. Her ay düzenli bilgisayar dergileri almaya başladım. Ama şey gibi yani böyle roman okur gibi onları baştan sona okuyorum. Yani %90'ını falan anlamıyorum okuduğum şeylerin tabii. Bir süre sonra ama anlamaya başladım. Ha falan diye böyle. Yani resmen kafaya koyup öğrendim öyle bir şey oldu. Sonra beğendiğim web sitelerinin kaynak kodlarını açıp okuyup ha bu kod demek ki ha bak bu koyu renk yapmış şimdi bunu. Bold yapmış falan yani bu kadar böyle basit bir yerde. Ondan sonra böyle şey ha bu şekilde üç sütun yan yana koymuş bak falan diye böyle şey. Sonra internette tutorial'lar var, onlar var, bunlar var. Böyle ufak ufak böyle kendi kendime bir şeyler denemeye başladım. Sonra biraz daha işte büyüdü. İşte ne bileyim işte demin sitesini yaptım. Şu bu, eş, dost filan derken baktım insanlar beğeniyor yaptığım işleri. Ben de yaptıkça öğreniyorum falan. Ve zaten hani demi bırakmak öyle maddi olarak tabii benim için oldukça yüklü bir borçla çıktım orada. Dolayısıyla bir backup planım olması şarttı yani bir şey ve tekrar bir ajansa dönmek bir ölümdü benim için. Yani hem zaten kazanacağım para çok komik olacaktı o kadar yıldan sonra hem de gerçekten çok şeydi. O yüzden yaklaşık 1,5 yıl bu web sitesi işinde dükkanla beraber yürüttüm. Yani gündüzleri dükkanda durup gece eve gelip site yapıp böyle 3 saat uyuyup tekrar dükkana gitmek falan şeklinde. Ama orada bir potansiyel olup olmadığını görmem gerekiyordu ve olduğuna karar verdim. Ve sonrasında da işte dükkanı bırakıp tamam ben artık işim budur dediğim noktadan sonra zaten çok daha fazla iş gelmeye de başladı. Öyle oldu ama çok seviyorum, bayılıyorum. Yani çok seviyorum web sitesi yapmayı gerçekten. O yüzden çok mutluyum şu anda.
Bunu duymak güzel. Bir dipnot geçeyim. Biz de Eylül Hanım'la diyeyim. Aslında üniversiteden tanışmıyoruz. Aslında kendisi evet. Benim kişisel blogumu ve şirket web sitemi değil mi? Yapan kişi hatta şu şekilde ilerlemişti benim için de olay. Ben işte bir web sitesi yaptırayım artık falan hani işler büyüyor gitgide artık profesyonel bir şeye ihtiyaç var diye düşünüyordum. Bir önceki web sitesini WordPress üstünden kendim yapmıştım. İş görüyordu birkaç sene gördü ama artık daha da hani evrilmeye başlayınca buna bilen birinin el atması gerektiğini düşündüm. Ve sonra işte web sitesi yapan kim var falan filan diye sormaya başladım arkadaşlarıma ve işte çevremdeki insanlara. Ve işte yakın arkadaşlarımdan bir tanesinden geldiğini hatırlıyorum %100 emin olmamakla birlikte. Sima'ydı galiba. Hani Eylül diye biri var bizim okulda. Hani bir şekilde ya sizi tanıyor ya işte ortak arkadaşınız var. Bir şekilde bir mutual contact var. Eylül diye biri var. Çok güzel web sitesi yapıyor. Çok estetik. Bir bak falan diye bana işte sizin portfolyonuz atıldı. Bir şekilde. Ve ben böyle baktım aman tanrım bu gerçekten ya. Çok estetik yani. Benim estetik algıma inanılmaz uyuyor. Çünkü daha önceki diğer gördüğüm web siteleri yani Allah affetsin ama hani göz vahinden var. Ne yapıyorsunuz var. Arkadaşlar? Yani bu hiç profesyonel görünmüyor ve ben buna para vermek de istemem yani. Hani sonuçta bu bir hizmetse eğer güzel bir şey istersiniz değil mi? Ve 2018'de aslında o şekilde ilk yollarımız kesişmişti. Sonrasında da sanırım bütün arkadaşlarımı teker teker
evet aynısı öyle oldu. Ya şöyle sizle yaptığımız zaman daha dem de vardı. Siz benim evet, o işte evet. Bu işte potansiyel var mı sorusuna cevap aradığım dönemde potansiyel var galiba cevabını vermeme sebebiyet veren yani çünkü hiç tanımadığım biri olarak geldiniz ve beni çok umutlandırmıştı. Ha böyle geliyor insanlar ya falan diye yani. Yani şöyle evet yani bana hani insanlar onu diyorlar. Genelde böyle bir teknik tarafı bilen insanlar çok estetik gözü olmayan insanlar olabiliyor sıklıkla. Yani tabii ki ben bir developer değilim. Benim de teknik şeyim sınırlı. Yani belli bir yere kadar yapabilirim. Yani böyle bazen oluyor yani bir proje gelmişti bana. Yani resmen Trendyol'u yapmamı istiyorlar yani. Ben dedim ama yani hani sizin bayağı bir ekip kurup yazılım yazdırmanız lazım. Yani bu mümkün değil bunlar yani. Bütün özellikler olsun falan gibi böyle. Hani benim şeyim orada sınırlı ama hani pek çok ihtiyacı karşılayabiliyorum. Hani şey değil çok olağanüstü özelleştirilmiş şeyler olmadığı sürece. Ve evet yani böyle genel olarak estetik Yani güzel şeyleri seven biriyim ben, böyle evim falan etrafımda güzel eşyalar olsun falan, önemserim böyle şeyleri. O herhalde yansıyor ve ikisini bir arada yapabilince de bir şekilde, yani o beni şu açıdan şey yaptı. Yani ben bugüne kadar hiç etrafa, ne bileyim, mesela atıyorum, mesela Google'a reklam vermem gerekmedi, işte web sitesi tasarımı deyince çıkayım ben falan, ya da Instagram'a falan. Hani hep böyle word of mouth, hani insanlar memnun kaldıkça birbirine öneriyorlar ve bu çok güzel bir büyüme biçimi. Yani kafamda vardı hani artık bir noktada benim iş geliştirme yapmam lazım müşteri bulmak için falan diye. Hiç öyle bir ne vaktim oldu ne ihtiyacım oldu. Ve bu da tabii beni mutlu ediyor yani kendine. Yani biraz da doğru işi yapmakta olduğumu da bana söyleyen bir şey. Yani çabasız biçimde büyüyor olması işimin aslında doğru yaptığımı gösteren bir şey. Bir de dedim az önce, ya hakikaten çok seviyorum. Çünkü bir, her proje yeni. Yani hiç kendini tekrarlamayan bir şey bu. Çünkü bambaşka insanlar, bambaşka briefler, bambaşka malzemeler ve başka bir şey. İki, sürekli bir şey öğreniyorum. Yani mesela işte sizin benden o zaman istediğiniz işte online randevu rezervasyon mesela modülü, sizin işte sizden insanlar randevu aldığınızda takviminize otomatik işleniyor ve o saati kapatıyor falan. Mesela onu daha önce hiç yapmamıştım böyle. Hani öyle bir şey gelince, aa yaparım ben bunu, çok ilginç, bir dakika falan diye böyle bayağı hoşuma da gidiyor, challenge edilmem yani. Onu öyle öğrendim. Sonra başka birine daha benzer bir sistem kurdum mesela, artık biliyorum falan filan. O yüzden böyle bir hani sürekli de dinamik bir şey. İşte şey hariç, hep söylerim onu. İşimin en sıkıcı tarafı iletişim sayfası yapmak diye. Çünkü her sitede var ve hepsi birbirinin aynısı. Yani işte adres, telefon, iletişim formu, harita. Yani gerçekten böyle bir gün kafayı kırıp bir site, size iletişim sayfası koymayalım ne dersiniz falan diyeceğim. Çünkü aşırı sıkılıyorum onu yaparken. Yani hani ne yapabilirim ki? Yani yaratıcı bir şey yapmam mümkün değil zaten orada. Dünyanın en rutin şeyi işte yani. Var tabii ki tekrarlayan rutin kısımları ama yani hani derdim bu olsun diyeceğim.
Peki bu web sitesi tasarımcılığı mesleğini diyeyim, tam zamanlı yapmaya karar vermeniz nasıl oldu? Oradaki kırılma noktası neydi?
Yani şöyle dediğim gibi, bunu maddi olarak hayatımı kazanmama sağlayacak bir şey olduğuna ikna olduktan sonra hani şey yaptım. Çünkü benim gerçekten çok ciddi bir borç ödemem ve bir yandan da yani İstanbul'da tek başına yaşamak zaten başlı başına bir şey, yani çok zor bir şey ve hani kiracıyım ben, öyle bir hani ailemin falan bir evi yok oturduğum. Zaten ailem de şehir dışında yaşıyor. Zaten bu yaşta ailemle yaşıyor olmak istemezdim, o ayrı, ama hani yok yani mecburum, hani kendi hayatımı kazanmak zorundayım. O yüzden benim için önceliği bunun maddi olarak mümkün olup olmayacağını görmekti. Onu gördükten sonra ve devamlılığı olacağını gördükten sonra ona cesaret ettim. Ya şimdi bir sonraki aşama, herkes şunu söylüyor. İşte yani yanına birini alsan işte daha da büyütürsün gibi bir şey var mesela. Hani böyle bir, ne bileyim, çünkü işte bir takım angarya işler oluyor. Hani tekrarlayan işler falan. Hani böyle birini alıp yetiştirmek, onu öğretmek, bu işte o tür işte ilk başta o basit işleri vermek, sonrasında onu şey yapmak falan gibi. Fakat ben ekip insanlarla çalışmaktan o kadar yoruldum ki demde. Ya yani ben onu diyorum, yani insan yönetmek falan istemiyorum ve birine maaş ödemek de istemiyorum. Benim dükkanını bıraktıktan sonra yaşadığım aşırı mutlu bir an hatırlıyorum şu. Şimdi benim işte böyle bir düzenli çalıştığım bir müşterim var. Sosyal medya tarafını yapıyorum. Normalde bunu yapmıyorum ama böyle birkaç müşterim var, çok hani yakın bulduğum, kendime hissettiğim falan. Dolayısıyla oradan sabit bir gelirim var. O benim kiramı ödüyor. Dolayısıyla kiramı düşünmem gerekmiyor. O her ay geliyor ve ben onu kiraya gönderiyorum. Böyle bir düzenim var yıllardır böyle. Dükkanı bıraktıktan hemen sonra ayın 7'si filandı. Ve ben ayın 7'si olduğunu fark ettim. Ve bu bende büyük bir coşku yarattı şu yüzden. Çünkü ödemem gereken bir maaş yok. Yani ben normalde ayın 20'sinden itibaren başlıyordum. Allah'ım, maaşlar çıktı mı çıkmadı mı, o mu bu mu, onu o zaman böyle, onun ödemesi bunun bir şey falan. Yani ayın başının geldiğini ve geçtiğini fark etmemek benim için o kadar mutluluk verici bir şeydi ki. Yani ben hani o sorumluluk, yani 26 yaşında ben dükkan açtım ve 32 yaşıma kadar bana çok ağır geldi. Yani hani ben kazanamadım mı para bir ay? Sorun değil ya yani. Ben hallederim bir şekilde. Dikkat ederim. Az yerim, az yaşarım, neyse. Ama hani işte maaşını ödemeniz gereken 10 kişi olması çok ağır bir yük hakikaten. Yani bazen bir şey yolunda gitmiyor ve çok şey, yani o baskı beni çok yordu. O yüzden şu anda da böyle bir, bu tür bir sorumluluk almak istemiyorum. Yani küçük olsun, benim olsun gibi bir şeydeyim. Yoksa yani mesela ne bileyim, bunu bir ajansa çevirmek mümkün olabilir. İşte bir mesela çok düzenli çalıştığım grafik tasarımcı arkadaşlarım var. Onunla bilmem ne, hadi böyle bir şey istemiyorum. Yani gerçekten bir de tek başıma olmak, yani ben ve bilgisayarım, o çok güzel bir şey. O yüzden bu bir süre daha psikolojik olarak en azından bu biçimde kalmasını tercih edeceğim gibi gözüküyor.
Peki İşler Kafa Dergisi'nde içerik yaratma kısmına nasıl geldi? O da bir başka şey çünkü.
O da geldi. Kendiliğinden geldi o da. Yani orada da öyle bir şey oldu. Ben hep çok kitap okuyan biri oldum. Yani çocukluğumdan beri öyle. Annem zaten işte İngiliz dili edebiyatı mezunu. Hani böyle bir, babam da öyle. Okunan bir ev. Hatta böyle şeydi yani, çok komiklerdi. Onlar boşanırlarken süper medeni bir boşanma yaşandı. Hatta yani hakim o kadar uyumluymuşlar ki mahkemede. Ya siz emin misiniz? Ben sizi boşamayayım falan demiş. Çünkü böyle hani ne bileyim işte mesela nafaka soruyor hakim mesela. Annem böyle, Alper zaten kızı için hani her şey yapacaktır. Oraya bir şey yazmasak da olur diyor falan böyle. Sürekli birbirlerine böyle bir şey hali. Neyse. Bir tek şeyde kriz çıktı. Kitap paylaşırken birbirlerine girdiler. Böyle işte ben o kitabı 73 senesinde bilmem nereden aldım falan. Öbürü de aldın da okudun mu sanki benim o kitap falan. Böyle bir şeye dönmüştü. Ben böyle aa falan ya, yani böyle her şey çok güzel. Yani şey falan, mesela araba falan sende kalsın falan diyorlar böyle son derece şey. Ama işte kitaplar olay oldu falan. Dolayısıyla böyle bir kitap şeyinin içinde büyüdüm ben. Sonra da okumaya devam ettim. Yani üniversitede çok fazla okuyamıyordum. Yani okulun kendi teorik okumaları çok fena olduğu için. Ama yani edebiyat, kurgu okumak hep böyle benim çok böyle bir dünyadan kopmamı, kaçmamı ve sakinleşmemi sağlayan bir şey olarak hep hayatımda var oldu. Bunları da Instagram'da okuduklarımı yıllardır, yani hani hiç kimse böyle bir takipçim falan dahi yokken ben bunu biraz kendi kişisel tarihime not gibi paylaşıyordum. Hani ne okudum, ne düşündüm, nerede okumaya başladım o kitabı falan. Sonra bu kendiliğinden böyle birilerine söyleye söyleye falan, birileri beni bu yüzden takip eder oldu. O birilerinden biri de işte Kafa Dergisi'nin genel yayın yönetmeni oldu Ayça. Bir gün öyle bir mail, işte böyle ben işte uzun süredir takip ediyorum, çok seviyorum kitaplarla ilgili şeyini, biz de yazmak ister misin falan diye böyle bir şey geldi. Ben de tabii olur, neden, ne güzel falan, hani çünkü çok okunan bir dergi ve bir sürü insana ulaşma şansı falan filan. Öyle başladık işte oraya, ne zamandı yani, Mart mıydı Nisan mıydı öyle bir şey sanırım, işte yani bir yıla yaklaşıyor. Her ay işte iki tane kitap üzerine yazıyorum oraya. Sonra da derginin YouTube kanalı oldu. Oraya da işte böyle şimdi 12 bölüm yaptık, devamına bakacağız yani, şu an orada bir takım program değişiklikleri falan var ama böyle nereden başlamalı diye bir şey yapıyorum. Yani bir yazarı kimdir, nedir, nasıl biri, neyle karşılaşacaksınız ve hangi kitabından başlamalı okumaya falan gibi. Tabii bunu yapmak için bitirmek gerekiyor diye düşünüyorum o yazarı. Yani nereden başlayacağımızı bilmek için bitirmek gerekiyor. Dolayısıyla bütün külliyatını okuduğum yazarları ancak yapabiliyorum. Tabii bunda bir ömrü var. Yani bir noktada hani hep bütün kitaplarını okuduğum yazarlar bitecek. Ama hani gittiği yere kadar bakalım. O da öyle bir şey. O beni çok besleyen bir şey oldu. Yani hani zaten kendim için yaptığım bir şeyi birilerine de bir karşılığı olması. Ya bazen çok güzel mesajlar geliyor. Yani insanlar da, ya yani şöyle çok samimi bir heyecan duyuyorum ben. Bazen kelimeler, kitaplar beni olağanüstü heyecanlandırıyor. Böyle şey oluyorum yani. Ay çok güzel falan diye böyle. Ve o heyecanım sanırım birilerine geçiyor. Ve onun geçtiğini duymak da, yani o insanlar böyle ya hani sizi baktıkça okuma şevkimiz geliyor falan diyorlar. Ve bu beni çok, bunu bulaştırabiliyor olmak beni çok mutlu ediyor yani. O da böyle bir hani hem işte küçük bir maddi getirisi olan ama asıl olarak da böyle ruhumu besleyen bir paylaşım kanalı olarak o da duruyor bir yanda. Yani böyle bir, yani kültür sanat anlamında bir şey üretiyor olmak da iyi geliyor bana. O da yan işim olarak hayatımda var olmakta yani.
uyan iş tam zamanlı işe dönüşür mü? Ya da öyle bir gelecek ihtimal görüyor musunuz?
Yani Türkiye'de çok olası değil tabii. Yani bu işlerden para kazanmak. Yani ne bileyim hani bazen onu düşünüyorum. Yani bundan 10 sene önce mesela benim bu yani televizyonlarda falan böyle şeyler yapmak ve para ciddi paralar kazanmak mümkündü. Artık hem dünya biraz değişti o anlamda. Hem de Türkiye'de öyle bir şey kalmadı. Bir de açıkçası ister miyim emin de değilim. Yani şöyle bir şey. Şimdi mesela bu nereden başlamalı için zaman zaman mesela okuma programımı değiştiriyorum. Yani atıyorum X bir yazarı yapmak istiyorum ve mesela okumadığım 5 kitabı var diyelim ki işte başka kitapların yerine onları okuyorum falan. Ve bunu çok yaptığımda bu biraz sinirimi bozuyor. Yani böyle ya ben şu an bunu okumak istemiyorum falan diye yani. Hani bu bir işe dönüşürse çok daha sistemli ve programlı olman gerekecek. Onu o yüzden istemeyebilirim. Yani benim böyle orada o özgür biçimde yani en sevdiğim şey çünkü hep şöyle yaparım. Okumakta olduğum kitabın yarısını geçtikten sonra kitaplığımın karşısına geçip bir sonra okuyacağım kitabı seçiyorum. Şu an 200 küsur falan kitap var okunmamış. Dolayısıyla bayağı bir seçki var orada. Ve mesela bayılıyorum onu yapmaya yani böyle ay ne okuyacağım şimdi falan diye. Hani o çok o heyecan verici geliyor bana o seçimi yapmak. Ya mesela bu özgürlüğümün gitmesi anlamına gelir bunun bir profesyonel şeye dönüşmesi. Onu da ister miyim emin değilim ama bir takım şeyler oluyor yani. Böyle yan projeler falan filan geliyor bununla paralel. O yüzden de hani bu haliyle bence çok iyi. Ben web sitesi yapmaya da devam edebilirim. Bir de ben hani böyle çok yani aslında insanlar şu garip geliyor. Yani böyle bir anda edebiyat gibi böyle hani duyular ve duygular üzerine bir şeye kendini dedike etmek. Sonra oturup şey Nord gibi bilgisayar başında kod yazmak saatlerce falan. Hani bu böyle hani aslında biraz tutarsız bir şey yani. Çünkü ama bir yandan da değil. Çünkü bence ikisinin ortak şeyi bireysel işler olması. Bence bana ikisine de iyi gelen şey kendimle kalarak kendi şeyimde yapıyor olmam. Kendi kafamın içinde oluyor olması bütün hikayenin yani. Böyle bir şey benimki.
Bununla ilgili iki şey söyleyeceğim. Yani bir bence insanlar tek yüzeyli, yani tek taraflı diyeyim yüzeyli miyim? Taraflı varlıklar diye yani hepimizin birçok farklı tarafı olabilir ama niyeyse zihnimiz insanları etiketlemeyi çok hoşlandığı için işte Eylül kitap okuyan bir insandır. O yüzden nerdy şeylerle alakası olamaz. Eylül nerdy bir insandır. Kitapla alakası olamaz. Hepsi bir arada bulunabilir. Yani hepsi bizim bir parçamız olabilir. Bu bir. İki. Yani büyük ihtimalle hani içine dönüklük dışına dönüklük skalasında içine dönük taraftasınız ki
öyleyim.
Her şey de ona çıkıyor. Aslında o perspektiften baktığınızda işte kitaplarla çok haşır neşir olmanız, kendi kendinize bir şeyler yapmak istemeniz ve hani web sitesi yapıyor olmanız o da çok kendi kendine bir iş. Yani daha ne kadar kendi kendine olabilir. Ve hani diğer işte PR ya da çaycılıkta diyeyim zorlanmanız çünkü çok daha fazla insan ilişkisi, iletişimi var. Aslında bu perspektiften bakıldığında da çok benim zihnime oturuyor en azından bu anlattığınız.
Bence
bana
de.
Bana çok tutarsız gelmiyor açıkçası.
Evet evet bana da gelmiyor buradan bakınca. Bir de şu var bu dediğiniz hani yüzeylerimiz meselesi insanların. Yani maalesef dünya bizi yani o farklı yüzeylerimizi keşfet demiyoruz genellikle. Pek çok insan bulamıyor onları yani. Ben hani dönüp baktığımda bu saçma sapan kariyere diyeceğim yani. Hani ben onu çok seviyorum. O garip dolambaçlı yolumu düştüm, kalktım. Yani hakikaten düştüm yani. Yani çok böyle bir borcun içine düştüm. Gerçekten ayağa kalktığımda ağzım burnum çamurdu yani. Öyle de düştüm. Ama sonuç olarak şeyi yapmadığım için mutluyum. Yani o önümde bir yol vardı üniversiteyi bitirdiğimde. Yani işte bir büyük şirkete girip yani işte dolarla maaş alarak falan bir hayata girebilirdim. Ama onu yapmadığım için çok mutluyum. Yani bu şey evet yani cesaret etmek gerekiyor ve böyle hani şey de demeyi hiç sevmiyorum bu arada. Ama o konuda için çok rahat. Şimdi böyle Twitter'da falan bir takım tuzu kuru amcalar falan hayallerinizin peşinden gidin. Sabah uyandığınızda o iş sizi mutlu etmiyorsa o işi yapmayın falan diyor. Yani sanki kolay ya, bu böyle değil yani. Yapmak zorundayız pek çok işi. Ama ben hani denediğim için, tabii ki bir takım imkanlarım vardı denememe şey yapan, ama böyle çok rahattım, çok zengindim, o yüzden onu denedim, onu denedim de olmadı. Düşe kalka denedim yani. Ve bunu yapabildiğim için de çok mutluyum açıkçası. Yani benim için hani bu işte kendime özgürlük satın alabildiğim bir iş. Bu arada yani şey benim hoşuma gidiyor bir de. Yani babam onu diyor, ya sen resmen kendi kendine meslek uydurdun diyor. Gerçekten öyle yani. Böyle bir bilgisayar başında oturarak ben de ona şeyi diyorum. Ama baba de diyorum yani, sen bana klasik babalar gibi kalk artık şu bilgisayarın başından diye bağırmadığın için bu mümkün olabildi. Yani hani ben saatlerce bilgisayar başında bir şeyler yapmaya çalışıyordum ve babam bana hiçbir zaman bırak artık şunu falan demedi. Ortaokulda falan. O sayede ben bunu yapabildim. O yüzden hani işte o özgürlük dediğim gibi yani böyle ne bileyim mesela bu yaz işte o kapanmalar bitmeden henüz tam böyle yarı şeydeyken bir gün böyle şey oldum. Ya ben artık yok ya dayanamıyorum falan deyip kendime bir uçak bileti alıp dönüş bileti bile almadan bilgisayarımı alıp bastım Datça'ya gittim mesela yani. Ve çalıştım orada gündüzleri, akşamları falan. Tek başıma böyle bir 10 gün tatil yaptım ve bana aşırı iyi geldi. Yani bunu yapıp bunu bana sağlayan bir mesleği bulabildiğim için ve onu da dikiş tutturduğum için, bu arada yani şey, ben olağanüstü çok çalışıyorum yani, benim belki konuşmuşuzdur şeyde, evimin yani evde bir işte çalışma odam var, o odayı sadece çalışmak için giriyorum, belki bunları da paylaşmak ilginç olabilir insanların, hani böyle bir bireysel bir işte ne gibi zorluklar oluyor falan gibi bir sorunuz var mıydı bilmiyorum ama ben şimdi onu anlatacağım.
Girin madem ki bir şey.
Ya şöyle bir şey oluyor. Bir kere benim daha önce oturduğum evimde bir çalışma odam yoktu. Yani salonda bir masada, sehpada bir yerde çalışıyordum. Bu bir kere psikolojik olarak beni mahvetti yani. O zamanlar şey yani evden çalışmak diye bir adet de yoktu zaten, pandemi öncesinden bahsediyorum. Çalışma alanımı ve yaşama alanımı kesinlikle ayırmam gerektiğini anladım yani psikolojik olarak da. Çünkü aynı koltukta oturuyorum, bilgisayarım açıkken çalışıyorum, kapalıyken izindeyim. Yani böyle olmuyor. Hani benim o odada çalışmam ve o odadan çıktığımda da kendimi çalışmıyor hissetmem gerekiyordu yani. O yüzden sonrasında böyle bir odasını ofise çevirebileceğim bir ev tuttum. Şu anda da öyle. Burada evimin şeyde koridorda, bu odanın kapısında böyle bir tane oldukça da havalı bir tabela yaptırdım. Ve böyle kabartmalı falan, saçma sapan. Hukuk bürosu tabelaları olur ya böyle şey. Orada işte logom var. İşte müdüriyet yazıyor altında ve çalışma saatleri yazıyor. Şöyle yazıyor. Gündüz işte şey öğlen 12.30. Çünkü sabahları spor yapıyorum. Gece 4.30 diye yazıyor orada. Ve siz attığım maillerin saatinden çok iyi biliyorsunuz ki ben gerçekten gece 4'e kadar çalışan bir insanım yani. Evet çok çalışıyorum. Yani şey değil hani böyle oh ne güzel hayat falan. Hiç değil öyle. Gerçekten çok çalışmadan da olmuyor. Ama şeyi de zor yani onu insanın yani şöyle bir şey. Benim işimde şöyle bir taraf var. Bir kere tırnak içinde kuralları ben koyuyorum. Yani çok insanların bildiği bir şey değil yani. Mesela bana soruyorlar ne kadar sürede biter diye. Ve ben söylüyorum yani. Hani ben hani 5 hafta diyorsam ya siz bunu bir haftada halledersiniz demiyor kimse bana. Çünkü bilmiyorlar yani. Dolayısıyla benim kendi kendimi sürekli disipline etmem gerekiyor yani şey yapmamak için. Ben işte biri benden bir şey istediğinde 3 gün içinde yapamazsam kimse bana bir şey diyemiyor. Çünkü yani dediğim gibi benim kontrolümde. Ama ben kendi hani self disiplinimle onu yapmak durumundayım. Başında bana beni ne denetleyen ne bir şey söyleyen biri var. Bu bir yandan çok güzel. Bir yandan da tabii insanın sürekli olarak kendine hadi hadi hadi demesini gerektiren bir şey. İşte onun için de bir takım böyle şeyler. İşte ne bileyim bir ofis kurmak motive edici bir şey kendine. İşte o ofisin kapısında evin koridorundaki tabela. Bir de çok komik böyle şey. Ok var kapıyı gösteren. Bir arkadaşım benimle çok dalga geçiyor şeyde yani böyle hani bir tane ev işte bu büyük bir ev değil. Koridor ve etrafında odalar olan bir ev yani. Arkadaşım şey diyor işte ama ok koydurduğun çok iyi olmuş. Yani maazallah insanlar bulamaz falan neresi olduğunu. O iyi oldu ok falan diye. Böyle kendi kendime eğlenceler üretmek suretiyle. Böyle çalışıyorum yani ama şey değil, çok çalışıyorum orası kesin. Yani gerçekten hep çok çalıştım. Yaptığım her işte çok çalışmam gerekti. Burada da çok çalışıyorum ama gerçekten de severek yapıyorum, o yüzden güzel.
Süper. Önemli olan da bu zaten diye
Aynen.
düşünüyorum.
Aynen.
Peki yani kısa sürede aslında birkaç kere diyeyim meslek değiştirmişsiniz. Yani politikadan PR'a, PR'dan işte çağcılığa, çağcılıktan web tasarımcılığa. Üstüne bir de hani bir yan iş de var diyeyim. Bu süreçlerde size maddi manevi destek olan birileri oldu mu? Çünkü bayağı çok değişim var aslında ve çoğu insan için bu değişim süreci bayağı gergin olabilecek ya da
Evet.
algılanabilecek bir süreç.
Şöyle, maddi olarak dükkanı kurarken zaten söyledim, babam bir maddi destek oldu ve orada onu yaparken de çok böyle hoş bir şekilde yaptı bana ya bunu. Yani şey dedi, ben dedi bu işin başarılı olacağına inanıyorum ama olmazsa da sana hiçbir zaman böyle neden böyle oldu diye sormayacağım. Dolayısıyla bunun güveniyle bu parayı al ve kullan ve için rahat olsun dedi. Bu çok kıymetli bir şeydi çünkü babamın da hayat boyunca biriktirdiği paraydı o, yani hani benim için de biriktirmiş olsa sonuçta şey. O yüzden hani tabii o da beni çok dediğim gibi gerdi yani, hani böyle bir parayı iyi değerlendirmek. Bu arada iyi de yani o dem başarılı oldu sonuçta. Benim sonrasındaki borç hikayem biraz büyüme, işte demin büyümesi bilmem ne ile ek yatırımlar falandan ötürü kaynaklandı. Sonrasında da onu da burada anayım. Hoş bir şey olur benim için. Şeyde dükkandan çıkıp şeyi kurma aşamasında, o zamanki erkek arkadaşım, onu sonra kaybettik geçtiğimiz yıl kanserden, Kaya. O bana çok çok çok çok destek oldu maddi ve manevi olarak. Yani o endüstri mühendisiydi ve oturup ben demi bırakmakta da güçlük çekiyordum. Böyle bir duygusal tarafı da var yani, sadece rasyonel bakamıyorsunuz. Olur mu olmaz mı? Ah aslında işler de kötü gitmiyor gibi falan filan. Ama Kaya beni böyle hani oturup böyle bir teknik bir analiz çıkarıp bak, İyi gitmiyor, daha kötü olacak falan diye bana gösterip ve beni bu web işini becereceğim konusunda çok cesaretlendirdi. Ve maddi olarak da o dönem ondan borç aldım, sonradan ödedim vesaire, böyle bir maddi desteği de oldu. Yani hepsini ödedim ama arkamda böyle birinin olması o dönemde benim için çok çok çok kıymetliydi. Manevi olarak da bana çok inandı yani, sen bunu yapacaksın falan diye ve bu çok rahatlatıcı bir şeydi. Babam da her zaman zaten yanımda ve arkamdaydı. Ama hani o günden beri de böyle artık hani maddi olarak bir şeyim yok yani. Ben mesela o ay kiramı ödeyemiyorsam ödeyemiyorum yani, böyle hani tabii ki arkadaşlarım var sorabileceğim hani böyle şey, ama böyle büyük maddi destekler yok hayatımda. Kendim halletmek durumundayım. Öyle.
Başınız sağ olsun bu arada tekrardan.
Teşekkür ederim.
Peki bu süreçte çevre baskısıyla karşılaştınız mı? Yani mesela ne bileyim işte demi bak nerelere getirdin şimdi bu bırakılır mı? Dan başlayıp sen Boğaziçi mezunusun çaycı mı olacaksın ha
Tabii.
gidebilecek
Aynen.
çevre
Hepsi
baskıları oldu
oldu.
mu?
Evet, hepsi oldu. Yani işte ilk özellikle aa filan, hani böyle ailede bayağı olay çıkmıştı. Özellikle ailenin büyükleri, işte Ömer de Sabancı mezunu. İşte o kadar iyi okullarda okudunuz, çaycı mı olacaksınız falan. Biz böyle ya öyle değil, biz iş kuruyoruz falan, anlatamıyorsun yani onu aileye. Öyle bir süreç oldu. Sonrasında aynen demi, herkesin her konuda fikri var zaten. Hele böyle birazcık kamuya mal olmuş bir şeyse böyle şey. Siz o şeyi yanlış yerde yaptınız ondan falan. Ya peki ama öyle yaptık ya, ne yapalım artık yani. Böyle sürekli bir şeye maruz kalıyor insan yani. Siz aslında şunu yapsam toparlardı filan. Ya ama yapmadım, yapamadım. Ya benim de bu kadarmış şeyim hani. Sonrasında da tabii bu web işinde de böyle. Yani yakın çevrem anladı ama insanlar böyle tam ne yapıyorsun falan, hani böyle işte böyle bir garip bir şey olduğu için oluyor. Ama yani ben artık onları, yani gerçekten Türkiye'ye kadar herkesin her konuda fikir sahibi olduğu ve bu fikirlerini sorulmadan muhatabının suratına boca etmekten çekinmediği pek bir yer yok bence. Yani o yüzden hani çok takmıyorum artık sanırım oraları. Bir de dediğim gibi yani para kazanıyorum. Yani hayatımda benim için bana en çok para kazandıran işim bu oldu bugüne kadar. para kazanıyorum, mutluyum, severek yapıyorum falan. Artık bu saatten sonra yani kim bana ne derse çok da şey olmayacak. Yani tabii ki faydalı şeyleri dikkate alıyorum. Yani biri bana çıkıp bak şunu öğren, şu taraf gelişiyor falan dediğinde elbette dikkate alıyorum. Bu çünkü sürekli de kendini geliştirmek gereken bir iş. Çünkü teknoloji sürekli değişiyor. Ama onun dışında işte ya bir de böyle şeyler var. Mesela hiç unutmuyorum şeyde bir keresinde belki bu böyle komik bir hikaye olabilir. Çok yıllar önce yani üniversitedeydim öyle söyleyeyim. O zamanlar ki erkek arkadaşımla bir uzun yol yapıyoruz. Bir şey otobüsteyiz yani böyle Olimpos'a falan gidiyoruz öyle bir şey. Bir tane işte otobüste sohbet etmek isteyen bir teyzeye denk geldik. Ve yani ben çok nemrutumdur böyle durumlarda. Böyle hani cevap verip kafamı çeviririm falan. Çünkü çok sıkılıyorum bu böyle small
Ah ben de. Aynen o.
talk'tan falan.
Şu an çok iyi bağ kurdum.
Evet yani bir şey gerek yok. Gerek yok bunları konuşmamıza falan diye yani. Neyse ama işte uzun yol otobüsü teyzeleri vardır ve bunlar bayılırlar konuya falan. Ben işte şey yeni ya yeni girmiştik üniversiteye. O İTÜ'ye girmişti. Meteoroloji mühendisliğindeydi ve hani öylesine girdi. Sevmiyor falan. Ne alaka meteoroloji falan. Nitekim sonradan tekrar sınava girdi ve Boğaziçi'ne girdi falan. Hani öyle mutsuz olduğu bir bölüm yani orası. Ben de inanılmaz gururluyum. Boğaziçi'nde siyaset bilimi okuyorum falan böyle. İşte kadın bize ne yapıyorsunuz yavrum siz ne okuyorsunuz şu bu falan filan bir şeyler dedi. Ben böyle gayet şey son derece kendinden şey can şey dedi. Ben dedi işte İTÜ'de meteoroloji mühendisliği okuyorum falan dedi. Kadının acayip hoşuna gitti böyle meteoroloji mühendisi böyle havalı bulardı. Aa çok iyi çok iyi falan dedi. Ben de işte sen ne yapıyorsun yani falan. Ben de son derece gururlu. Ben de Boğaziçi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyorum dedi. Kadın bana baktı. Ha olsun dedi. Ya, hiç unutmuyorum bunu ben. Aa falan diye. Yani hani insanların algısı ne kadar değişebiliyor yani. Hani ikimiz bambaşka duygularla cevapladık ve kadın bambaşka bir şey söyledi. Çünkü onun için ya, siyaset falan bunlar böyle gereksiz şeyler muhtemelen. Ay kız bu nerelere düşecek sonra falan. Hani böyle bir şey
Vah
düşünüyor
vah.
herhalde falan. Evet. Olsun dedi ve ben ah filan diye. Dolayısıyla hani o kadar göreceli ki o şey herkesin fikir sahibi olması meselesine dönmek için anlattım bunu. Öyle yani.
Peki şunu sormak istedim. Bu çevre baskısıyla, yani şu anda tabii ki artık başa çıkacak bir şey yok çünkü işinizi kurmuşsunuz, kendi ayaklarınızın üstünde bu üçüncü mesleğinizden diyeyim iyi bir şekilde durabiliyorsunuz. Kimsenin diyebileceği bir şey yoktur herhalde bu noktada ama değişim süreçlerinde karşılaştığınız baskılarla nasıl başa çıktınız? Çünkü bunu soruyorum. Çünkü fark ettiğim şöyle bir şey var. Yani insanlar o millet ne der ya da milletten gelen yorumlardan dolayı atacağı adımı atmak da çok çekiniyor ya da korkuyor ya da ekstra kaygıya giriyor diyeyim. Çünkü o yorumlarla bir şekilde başa çıkamıyor çoğu insan. Ve çoğu insanın mutsuz olup hala yani maddi olarak kendi garantiye almış olsa bile mutsuz olup hala aynı işi yapıyor ve bir adım atamıyor olmasının nedeni bence çok büyük ölçüde çevre baskısı gördüğüm kadarıyla.
Evet. Yani bence ya ben genel olarak çok fazla insanların ne dediklerine takılan biri değilimdir. Biraz karakter meselesi muhtemelen. Ve çok böyle şey bir ailede yetiştim. Yani çok bana hiç karışılmadı. Yani hep benim kararlarıma güvenildi, saygı gösterildi falan. Dolayısıyla hani etrafı duymamayı biraz öğrenmişimdir muhtemelen. Öyle bir avantajım var. Ama bence en temel şey, bence başarısızlığı şöyle bir işe girerken oturup başarısız olmak ama ihtimalini düşünmek iyi bir şey değil, motivasyon kırıcı bir şey. Ama bir yandan da o fikre çok saplanmadan başarısızlığa razı olarak o işe başlamak gerekiyor. Göze almak yani. O zaman ne diyecek insanlar? Yani diyecekleri maksimum şey olmaz o iş. Tamam, ben bu ihtimalle göze aldım. Diyebildiğiniz noktada zaten kimseye bir şey diyemiyorsunuz. Yani o fikirler önemsizleşiyor. Yani hani ben mesela benim için bir başarılı bir şey mi bir başarısızlık mı çok sorguladım bunu. Hala da bilmiyorum. Bir sürü açıdan çok başarılıydı. Bir sürü açıdan da hani sonuç olarak bir borçla çıktım kağıt üstünde başarısız oldum belki. Ama değil bence. Ya ya da o başarısızlığı kendime nasıl anlattığım ve nedenlerini çözme hikayesi. Dolayısıyla yani hani bir de çağımız öyle bir şey ki yani çok korkuyoruz başarısız olmaktan. Çünkü sürekli bir böyle daha iyisini yap, daha fazlasını iste, en iyisi ol falan, böyle bir acayip bir şey var. Yani kimsenin o başarısızlığı kucaklamıyor kimse. Halbuki öyle değil ya, o kadar insani bir şey ki. Yani hani bütün ailenizi aç sefil bırakıp bütün parayı batırmıyorsanız ve sizden sonra gelecek üç kuşağa bilmem ne kadar borç bırakmıyorsanız bir şey olmaz yani. Bununla da insanı çok kabuk bağlamasını, büyümesini sağlayan bir şey başarısız olmak. Yani ben başarısız oldum, ne yapacağım şimdi bu fikirle diye düşünmek çok olgunlaştıran bir şey. Ayağa kalkmak tekrar falan. Dolayısıyla bence mahalle baskısını yenmenin en temel şeyi o. Evet, ben bunu da göze aldım ama görmek istiyorum demek yani. Sanırım o kolaylaştıran bir şey.
Yani bir de şöyle de bir tarafı var tabii. Ben hep danışanlarıma falan da bu örnek üstünden ilerliyorum, işte anlatmaya çalışırken. Bence iyi bir metafor çünkü. Yani mesela üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz diyelim ve bir şekilde kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Yani yaptığınız netlerin sayısını vesaire. Yaptığınız ve başarılı olduğunuz yerin üstüne tekrar eğilmezsiniz. Yapamadığınız yere bakar ve kendinizi geliştirirsiniz. Ya başarısızlığa bakmak zaten insanı geliştiren bir şey genel kesinlikle olarak öyle. Baktığınızda ve onunla yüzleşebiliyorsanız ancak gelişebilirsiniz. Yoksa sürekli aynı ve aynı noktada kalacaksınız. Başka türlü gelişmek mümkün değil zaten. O yüzden onunla yüzleşme cesaretinizin olması da bence çok insanı geliştirebilecek bir şey.
Evet. Kesinlikle öyle ve bu kadar korkmamak gerekiyor sanıyorum başarısızlıktan. Yani insanlar bence zaten şeyden korkmuyor. Pratik şeylerden korkmuyor. Yani çünkü zaten hani sonuçta hiç kimse 100 milyon dolarlık iş kurmuyor yani. Yani batarsan da batacağın belli. Hayatın kaymayacak yani. Herkes o riskleri belirli, ölçülebilir riskler olarak giriyoruz. Başarısızlığın fikrinden korkuyoruz biz. Yani böyle şey psikolojik olarak kaldıramayacağımızdan korkuyoruz. Aslında pratik ya da maddi şeyden çok öbürü korkutucu geliyor. Bu da biraz kötü bir ezber aslında yani.
Peki bu zamana kadarki meslek değiştirme tecrübelerinizde deyip genelcek olursam ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
Yani o kararı vermek zaman zor tabii. Yani bir de benim işte mesleklerim de böyle garipti yani. Yani şey değil hani. Mesela öyle şeyler geldi ve reddettiğim oldu yani. Böyle bayağı adı sanı titri, maaşı belli bir takım meslek teklifleri. Yani ya gel sen şu işi çok iyi yaparsın, hadi gel bize çalış falan. Mesela onları reddederken falan ya ben salakça bir şeyim yapıyorum. Mesela bu web işini ilk kurarken öyle bir teklif gelmişti yani. Hani çok garantili bir şey, güvenceye alacak bir şey beni falan. Ama bir yandan da öbüründe bir potansiyel seziyorum ve onu takip etmek ve büyütmek istiyorum falan. Bu tür kararlar her zaman zor oluyor tabii ki. O geçiş de zor oluyor. Yani hani hızlı adapte olan bir insanımdır. Yani ama mesela dükkan ya hayatımda yapmadığım bir şey yani. Hani dükkan kurmak zaten Allah'ım neler öğrendim. Yani dükkanı yapmak ayrı bir şey, şantiye. Yani mesela mutfak yapılacak. Hayatımda endüstriyel mutfakta bulunmamıştım ben yani. Hani böyle bilen birilerine danışıyorsunuz ama sonuçta nihai karar sizde. Ya da mesela en basitinden bahşiş dağıtılacak. Nasıl dağıtılacak ya, kime neye göre vereceğim falan, yani hiçbir fikrim yok yani, elimde para böyle duruyorum falan. Ya böyle bir sürü şeyi orada öğreniyorsun ve evet zor, hani o insanlarla neyi nasıl komünike edeceğini, iletişim kuracağını falan hep süreçte öğreniyorsun. Yani benim için işte ne bileyim bir dükkan işletmek, sonra tek başına bir dünyanın içinde birdenbire bulunmak yani. Tamam, sevmediğim tarafları vardı ama sonuçta bir sürü insandık yani. Birdenbire böyle masamın başında kaldım ben o karar verdikten sonra filan. Ama yani tamam, ben buna karar verdim ve bunun neyse hakkını vereceğim gibi bir kararlılıkla başlayınca bir şekilde devam ediyor. Öyle o zorluklar da aşılıyor yani.
Süper. Peki bu süreçte özellikle DEM'den ayrılırken büyük bir borçla ayrıldığınızı söylediniz. Hı-hı. Tabii ki büyüklük göreceli ama sizin için büyükmüş. Önemli evet. Olan da bu zaten. Bu süreçte ekonomik kaygılarla nasıl başa çıktınız?
Ya da çıkabildiniz mi? Belki de
sorayım. Evet.
Yani,
aynen.
Şöyle yani bir şekilde çıkmışım ki şu an onları ödedim diye düşünüyorum ama çok çok zordu. Yani bir kere dediğim gibi hani Kaya'nın varlığı yani o her zaman çok rahatlatıcı bir şeydi. Hani ondan kısa dönemli işte borç almak, ödemek tekrar, yani orada bir güvence olması. Ben böyle hayatta çok böyle bu anlamda çok fazla yol arkadaşı diyebileceğim partnerim çok olmadı. O yüzden o çok kıymetli bir şeydi benim için. Tekrarlamak isterim. Çok zorlandım yani, böyle şeyi bir de yönetmek. Ya mesela çekler vardı yazdığım ve onların tarihleri var. İşte krediler falan. Ya yani böyle şey o kadar kötüydü ki vergi borçları. Yani şeyde geçenlerde şöyle bir şey oldu hatta. Bir tane bir şeyin, şimdi benim hala bir şirketim var. Onun üstünden fatura kesiyorum falan filan. Vergisini çok küçük bir şey böyle yurt dışından satın alınmış bir yazılımın şeyini geç bildirmiş muhasebe. KDV 2 denen vergi işte işlenmemiş falan. Sonuçta böyle 30 lira falan gibi bir ceza geldi. Yani böyle bir şeyden bahsediyorum. Ama bana vergi dairesinden mesaj, tebligat geldi işte şey. Ve ben Allah'ım bütün travmalarım, elim ayağım falan titredi. Bu ne? Falan diye. Çünkü bir ara hayatım vergi dairesinden gelen borcunuz var, gecikti. İşte şu kadar süre içinde ödemezseniz e-haciz, bu kadar süre ödemezseniz bilmem ne falan. Bu mesajlarla doluydu yani. Açmıyordum bile yani açamıyordum. Muhasebeciye yolluyordum bunun ne bu falan diye yani. Dolayısıyla bayağı iz bırakmış yani onu anladım. O gün o mesajı görüp elim ayağım boşaldığında bir panikle muhasebeciye yardım. Ya bizim hatamız sorun yok biz ödeyeceğiz zaten hani bu kadar falan diye böyle şey yaptılar. Şeyde çok zorlandım yani yönetemediğim oldu. Bir de mesela benim işimde hani o zamanlar gelen bütün parayı borç ödemeye harcadığım için hani hiç kenarda hiçbir şeyim yoktu. O yüzden zaman zaman ödemelerim geciktiğinde ya mesela şöyle günler oldu. Böyle bu artık en hani kristalize olduğu dramatik anlardan biriydi. Almam gereken çok yüklü ödemeler var. Böyle 3 ya da 4 müşterimden ödeme alacağım. Yani şöyle söyleyeyim mesela 16-17 bin lira gibi bir para alacağım. Bir sürü iş teslim etmişim. Ve herkes geciktirmiş bir şekilde. Ve ben onların geleceğini varsayarak bir takım ödemeler yapmışım. Ve sonuç olarak hesabımda hatırlamıyorum 38 lira falan gibi bir para var yani bu kadar ve karnım aç yani çok dramatik oluyor böyle anlatınca ama ya böyle aslında ne o dünyanın en basit şeyi herhangi bir arkadaşından yani ya bana bir işte 300-500 lira yollar mısın iki gün sonra göndereceğim demek dünyanın en kolay şeyi ama o kadar bıkmıştım ki borçlu olma halimden hiç kimseden isteyesim gelmedi yani. Ve ya yani yemek sipariş edeceğim hani ona yetmiyor para öyle bir durum. Böyle evde oturup ağlayarak kendi kendime zeytinyağına ekmek bandırdım ve onu yedikten sonra sinirle böyle bu ne ya falan diye. Bütün müşterileri tek tek arayıp ne zaman yapıyorsunuz ödemeyi falan diye. Nitekim ertesi gün o para hesabımdaydı yani bu yani bir anlık bir şey ama böyle anlar oluyor mesela yani. Şu an artık çok olmuyor neyse ki yani şey ama o zamanlar onlar falan çok garip yani tabii ki hani bu da benim biraz kendi kendime dramatikleştirmem yani.
Ama ne bayağı travmatize olmuşsunuz bence.
Evet aynen öyle. Ya kesinlikle hani o borç hani öyle hatta şeyi hatırlıyorum çok komikti. O gün Kaya'nın doğum günüydü. Onlara gitmiştik yemeğe ve ben ona böyle arabada ağlayarak anlatmıştım. Biliyor musun bugün hesabımda para... Ya sen salak mısın? Niye benden istemiyorsun falan filan demişti. Ya istemiyorum. Kimseden para istemek istemiyorum artık falan filan. Sonra gittik neyse çok güzel bir sofra vardı falan. Ben de böyle bayağı böyleymiş yemiştim falan. Kaya da onu böyle hatırlamak hoşuma gidiyor. Böyle kulağıma eğilip hani aç olduğunu bu kadar belli etmeseydin istersen demişti. Ve ben böyle o ne kadar alçaksın ya falan diye böyle çok gülmüştük sonra ona. Öyle günler oldu yani. Sonuçta zordu ama bir şekilde oldu yani.
Nurlar içinde yatsın denir. Gerçekten bu şekilde hatırlamak da belki ayrı evet. Özel diyeyim. Evet. Peki bu süreçte hiç keşke dediğiniz ya da pişman olduğunuz bir şeyler oldu mu? Bu süreç dediğim yani, en başından itibaren.
Anladım. Yani oldu. Mesela demle ilgili belki bence mesela bir sene geç verilmiş bir karardı o. O zaman bir sene erken bir karar verseydim daha az yorulmuş olurdum ve daha az bir borçla çıkardım. Ama hiç kendimi buralardan hırpalamayı uygun görmüyorum. Yani o zaman öyle yapsaydım muhtemelen kafamda çok daha fazla işte what if yani acaba dursam ne olurdu sorusu olacaktı. Yani onun doğal ölmesini benim için, ömrünü tamamlamasını beklemem gerekiyordu. Hiçbir soru işaretim kalmadığı noktada yaptım. Vardır bir hayır yani öyle düşünüyorum. Hani tabii ki oluyor bir takım keşkeler yani bazı işleri şimdi de keşke almasaydım burnundan geldi dediğim işler oluyor mesela çok böyle hani kötü yürüyen işte müşteri üzerine düşeni yapmıyor süreç uzuyor sizden biliniyor tabii ki oluyor yani böyle her şey harika gitmiyor hiçbir zaman ama böyle hiçbiri büyük yapısal hani hayatımda büyük şeyleri değiştirirdi ya dediğim şeyler değil. Ve yani hepsinden de dediğim gibi bir sebebi olduğunu, bir yere vardığını düşünüyorum. Bu açıdan biraz kaderciyim belki de yani. Hani vakti gelince oluyor bazı şeyler ya da olduysa bir sebebi oluyor filan. Öyle bir şey yani.
Peki, yeni mesleğinizde mutlu musunuz?
Ay evet dedim zaten, çok mutluyum. Yani hani bir kere böyle, ya şöyle tabii ki yaptığım her web sitesine bayılmıyorum ya. Yani. Bazıları şey oluyor, biraz hani sıkıcı oluyor. Yani işe göre çok değişiyor. Yani ne bileyim, böyle bir takım arkasının web sitesini yapmakla işte bir kurumsal şirketin web sitesini yapmak tabii ki aynı keyfi vermiyor. Birinde çok estetik ürünler, güzel fotoğraflar, iyi malzeme var. Öbüründe son derece ezbere standart bir şey yapmak gerekiyor vesaire. Ama yine de dediğim gibi yani böyle ben zaten öyle bir şeye inanmıyorum. Yani işte şey, işte işime aşığım falan. Yani öyle bir şey yok yani. Kaldı ki aşıksanız da aşk ilişkilerinde çok can acıtı oluyor yani. Hani bu da böyle bir şey yani. Yani hiçbir şey böyle harika değil hiç, her zaman. Bazen çok stresli oluyorum. Yani böyle bazı günler yani hani hiç böyle şeylere inanmam. İşte gezegenler, burçlar bilmem ne. Ne bilirim ne anlarım. Ama yani bazen hakikaten bunun bir sebebi olmalı falan diyorum. Yani mesela günlerce hiç kimse hiçbir şeyime dönmeyip 10 müşteri aynı günde bir şey istiyor mesela falan. Ve ben böyle hakikaten böyle telefonu fırlatmak falan noktasına geliyorum. Yani bir iş yapmaya çalışıyorum, odaklanmaya çalışıyorum. Biri bir şey istiyor, biri başka bir şey istiyor falan. Bir de herkes sizin gibi e-mail atıp uygun olduğumda dönmemi bekleme nezaketini göstermiyor. Mesela bir sürü insan WhatsApp'tan yazıyor ya da arıyor ve ben böyle yani peki falan. Çünkü herkes şöyle düşünüyor, yani 2 dakika arar söylerim. Ama işte onu 10 kişi yaptığında ne oluyor o zaman? Yani işte unutuyorum da zaten. Yani mail geldiğinde ben onu pinliyorum ve o benim iş listemde oluyor. Ama WhatsApp'tan yazılmış bir şeyi genelde aklımda tutamıyorum. Çünkü üstünde 1000 tane şey oluyor falan. Sizle bu konuda mesela çok rahatım yani. Hiç bir kere bile bunu hatırlatmam gerekmedi. Çok hani iş yapma biçimimiz çok benziyor. Ama herkesle böyle değil tabii ki. Ama genel olarak çok mutluyum, evet. Yani böyle şey. Hatta bazen yani çok çalışıyorum ama bazı geceler çok çalışıyor olmanın sebebi çok keyif aldığım için oluyor. Yani böyle o kadar hoşuma gidiyor ki ay dur şurasını da yapayım ondan sonra yatarım falan gibi böyle bir şey geliyor. Bu da çok kıymetli bir şey yani, bu heyecan duyuyor olmak. O yüzden evet mutluyum.
Katılıyorum. Bu arada yani zaten ara ara söylemiştiniz hani mutlu olduğunuzu ama daha detaylı olarak buna vurgu yapmak için özellikle bu soruyu sormuştum. Bir de yani azıcık istemediğim, belki birilerinin kulağına biraz der bu olay. Ben de kendi danışanlarımla e-mail üstünden iletişim kuruyorum ve WhatsApp üstünden yazışmaktan hiç ama hiç hoşlanmıyorum. Ve zaten arkadaşlarımla falan da işte gün içinde bir şey yazarlarsa bana çok büyük ihtimalle akşam bütün işlerim bittikten, seanslarım bittikten, yemek yedikten, biraz dinlendikten sonra WhatsApp'ı açıp cevap veriyorum. Çünkü benim gün içinde o WhatsApp'ı açarsam zaten o mesajlar birbirine giriyor, unutuyorum, dönmüyorum, alta iniyor falan. Hani zaten şey bir şey değil. Bir de çoğu insan maalesef şey diye düşünüyor. Dediğiniz gibi 2 dakika yazacak ne olacak? Ben 50 kişiyle uğraşıyorum. Her birine 2 dakika şey yapsam 2 saat ediyor zaten. Yani ve bir de maalesef hani yani bunu belki söylemem yanlış olacak ama bence duyan duysun. Hafta sonu e-mail atıp, cumartesi e-mail atıp bana mesela pazar günü niye dönmediniz diye web sitesinin üstündeki iletişim modülünden geri dönen insan var. Sonra Instagram'dan DM atan ya da postumun altına yorum yazan insan var. Yani cumartesi ve pazar peş peşe olan 2 gün.
Buradan benim büyük projeme gelelim mi? İletişim sayfasını kaldırmaya ne dersiniz? Mesela. Ya böyle hafta sonu erişilemesin o sayfaya. Öyle bir şey yapalım.
Ya inanılmaz. Yani
olsun.
Geçen birkaç hafta önce, yani dinliyorsa da özür dilerim, bunu söylemem gerekiyor. Onarımı anlatacağım ama aynı kişi böyle 48 saat içinde 3 tane e-mail, 2 kere iletişim kutusu üstüne DM yazmış. Ya dedim ki yani tamam, Allah bereket versin, çalışmak istiyorsun, benim için iyi bir şey. Ama hani ya ben doluysam, hani ya benim yapmam gereken diğer şeyler varsa ve ya da odaklanmam gereken şeyler varsa ya da kapasitem doluysa, alamayacaksam seni. Ya böyle insanların maalesef çok ben merkezci bir yerden bu olaya yaklaşmalarından çok rahatsızım. Belki birilerinin kulağına birazcık bir şeyler girer diye de özellikle.
Ya benim WhatsApp'ta şeyim, yani bio kısmı var ya küçük, isminizin altına bir şey yazabiliyorsunuz. Yani benim orada şey yazıyor. Eğer işle ilgili bir şeyse ve çok acil değilse lütfen bana mail atın yazıyor. Çünkü artık yani bunu yönetemediğimi fark ettim. Yani işte ya ben bugüne kadar 80 küsür falan web sitesi yaptım. Zaman zaman bunların işte sizin de olduğu gibi ihtiyaçları oluyor. Şuraya şöyle bir şey koyalım mı? Ve yani şöyle hani oransal olarak baktığımızda haftada 5-6 eski müşterim bir şey sormak için bana geri dönüyor oluyor. Bu yönetilebilir bir şey asla değil yani. Bunların her gün ben birine vakit ayırsam zaten yeni iş alamam. Yani bu imkansız bir şey. Ve insanların o rahatlığı da yani mesela o şey hafta sonu işte WhatsApp'tan yazmak ya da işte dediğiniz gibi şey. Bir de en sevdiğim şey şu. Mail atıp bir saat sonra size mail attım diye WhatsApp'tan yazmak. Tamam. Peki. Yani ne yapabilirim? Yani attım ben de bakacağım. Yani çok acayip bir şey. Yani bu biraz mesela ben hani yabancılarla çalışırken çok rahatım. Bu arada maalesef biraz da bizim buradaki gençlikle ilgili bir artık Akdenizlilikten midir, nedendir bilmiyorum. Onlar çok iyi biliyorlar yani o şeyleri. Yani mesela bir tane Kanada'da müşterim var. Ya Türk bu arada ama hani Kanada'da yıllardır yaşıyor. Bir şey yazdı bana mail ve ben 3 gün dönemedim. Gerçekten çok yoğundum. Ve WhatsApp'tan yazdı mailim ulaştı mı diye. O kadar haklı ki. Dedim ki ya çok özür dilerim. Çok yoğundum. Mutlaka bugün döneceğim falan filan. Yani adam bana şey dedi. Hayır lütfen. Ben hani ulaştı mı emin olmak için şey yaptım. Ne olur üzerine baskı hissetme dedi. Yani şimdi bu bambaşka bir işte şey seviyesi yani. Ama maalesef var böyle bir şey. Duyan da duysun. Ben de katılıyorum ayrıca yani.
Belki topluma böyle bir katkımız bulunur diyeyim. İnşallah. Yani inşallah ya da bu tarz işler yapan insanlara hayrımız dokunur diyeyim bu yorumlarla birlikte.
Evet.
Peki toparlayacak olursak standart kapanış sorularımıza geçelim. Sizin için başarının tanımı nedir?
Evet, buna daha önce cevap verdiğimi hatırlıyorum ilk şeyde şu anda ama ne dediğimi hatırlamıyorum. Kopya çekebilmek isterdim. Şöyle diyeyim. Başarının ya tanımlaması çok zor. Ne olduğunu değil de ne olmadığını belki söyleyebilirim. Başarının bize öğretilen şey olduğuna inanmıyorum ben. Yani şöyle, başarı çok rekabetçi bir yerden tanımlanıyor ve bu bana çok problemli geliyor. Yani bir şey oldu bundan birkaç ay evvel. Vefat olayından beri bir terapi alıyorum ve bana çok iyi geldi, psikolojik destek alıyorum. Orada bir şekilde işle ilgili bir şey söylerken ben terapistim şey dedi, siz yani üstelik de işinizde çok da başarılı bir insansınız gibi bir şey söyledi böyle. Ben yani bağlama önemli değil. Ben böyle bir an böyle yüzüne bakıp dedim yani kendimi işimle ilgili en azından başarılı olarak tanımlamıştım. Hani bir sürü sözcük kullanabilirim ama başarı değil dedim. Sonra neden peki sence? Neden öyle dedi? Ben onun üzerine şeyi fark ettim. Yani biz başarıyı çok kıyaslamalı bir yerden şey yapıyoruz. Yani ne bileyim işte bir şirkette mesela diğerlerinden daha başarılı, performansın daha iyi olunca başarılı oluyorsun. Ya da işte bir pozisyonun yükselince mesela ben kendi işimi, hani benim kıyaslanacak bir şeyim yok yani. O yüzden başarı ile tanımlamadığımı fark ettim ve bu ne kadar problemli bir şey. Evet, evet de bu başarılı bir iş ki hani sürdürülebiliyor yani. O yüzden hani başarı bence insanı yani maddi ve manevi olarak besleyen her şey başarılıdır. Yani bu toplumsal kuralların, işte beklentilerin filandan bağımsız olması lazım. Yani size iyi geliyorsa ve tatmin ediyorsa çeşitli açılardan o başarılı bir iştir bence. Bir de bir takım bonusları var tabii. Başkalarının işine yarıyorsa belki daha da başarılıdır. Birine iyi geliyorsanız iyicedir falan. Ama yani bunun bu işte bildiğimiz işte şu kadar para kazandırıyor, bu kadar bilmem ne, şurada şu pozisyona yükselmiş falan. Bunlarla ölçülmemesi lazım. Bunun yani ben başarıyı çok toplumsal bir yerden tanımladığımızı düşünüyorum. Bence daha kişisel bir yerden ölçüyor olmamız gerekiyor. O zaman daha mutlu oluruz gibi hissediyorum.
Katılıyorum. Yani ben hep şeyi söylüyorum. Yani insanın anında mühendis, doktor, avukat neyse o şanlı mesleklerden bir tanesinin adı yazsın. Bankada da bayağı bir parası olsun diye. Bu onun mutlu olduğunu, kendini iyi hissettiğini bu hayatta anlamına gelmiyor. O insana başarılı diyebilir misiniz o zaman? Yani teknik olarak hani sosyal normlardan evet başarılı, belki işte iyi bir işi var, iyi bir para kazanıyor ama yani gerçekten başarı bu mu? Bence düşünmek
Ya
lazım.
kesinlikle. Yani şöyle, mutlu olmayı başarmak olmalı. Başarının tanımının bir parçası olmalı. Yani maalesef öyle değil işte. Başarı çok böyle şeylerle, standart normlarla belirleniyor. Halbuki öyle değil yani. Çok daha kişisel bir şey olmalı başarı ve ölçüsü de bireye göre değişen bir şey olmalı. O yüzden mutlu olmayı başarmak bence hayattaki en büyük zaten şey, becerilerden biri. O yüzden o tanımın onu kapsaması şart yani.
Peki, sizce herkes sevdiği işi mi yapmalı?
Hayır. Ya öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Yani mümkün değil o. Hani keşke mümkün olsa ama hani zaten içinde yaşadığımız sosyoekonomik sistem, siyasal koşullar, kapitalizm buna izin vermiyor yani. Keşke mümkün olsa ama herkes sevdiği işi yapsa dünya dönmeyecek yani. Hayat düzenimiz değişecek. Çok bambaşka bir dönüşüm lazım onun için. Ama imkanı olan, cesareti olan, risk alabilen, ya bir fikri olup ona inanan insanların hani bunu böyle bir yani böyle kör gözle şeyle atlamak değil ama onu birazcık kafalarını olgunlaştırmalarını, onunla yaşamalarını, büyütmelerini ve sonra belki de cesaret edebilmelerini ben tavsiye ederim. Ama dediğim gibi hayır tabii ki mümkün değil. Birilerinin de o çok da sevilesi olmayan işleri, yani ne bileyim hani mesela benim için çok sıkıcı bir iştir atıyorum muhasebecilik. Başka biri gerçekten çok severek yapıyordur ama muhasebeciliği sadece çok sevenlerin yapması teknik olarak imkansız yani. Bir kere zaten sevdiğimiz işi ya herkes sevdiği işi yapmalı değil ama en azından bulmalı bence. Yapar yapmaz. Hani bizim ona da şansımız olmuyor yani. Ne seviyorum ben bulamıyoruz yani. En azından o arayışı kendi kafamızın içinde sürdürmek ve sonra o yol bir yere çıkar çıkmaz ama onu en azından denemek lazım sanırım.
Peki son olarak meslek değiştirmek isteyenlere önerileriniz neler olur?
Öncelikle herkesin artık gerçi şu an şu ekonomik koşullarda o kadar değil ama bundan 5 sene önce tam olarak böyleydi. Herkes kafe açmak istiyordu. Ve ben çok acayip iddialıyım böyle. 15 dakikalık bir konuşmayla o kafeyi açmamaya ikna edebilirim. O arkadaşlarınızı bana getirin diyordum. Hala öyle. Meslek değiştirmek isteyenlere önerim öncelikle kafe açmamaları olabilir. Yeme içme sektörüne düşman gibi bir şey sergiliyorum burada. Bütün kafeler kapatılsın. Tabii ki öyle değil ama dışarıdan gözüktüğü gibi değil hiçbir şey. Yani şöyle bir şey. Benim kendi tecrübem biraz içgüdüsel davranmak gerektiğine inanıyorum ben. Yani ben o kararı verdim. Sonra ya hiçbir şey bilmiyoruz deyip böyle 3-5 işte mekan işleten insanla konuştuk ettik falan. Ve neredeyse vazgeçiyordum. Ama iyi ki de vazgeçmedim. Yani şu yüzden işin teknik tarafını yani şöyle bazı kervanlar yolda düzülüyor hakikaten. Onu göze almak lazım bir şeye girişirken. Yani tabii ki ölçüp biçmek, kurgulamak, bir hesap yapmak falan gerekiyor ama önemli bir bölümü de ölçülemeyen bir şey o inanç, cesaret neyse. Dolayısıyla hani o dengeyi doğru tutturmaları ne kendi kurdukları hayalin ve projenin sihrine kapılıp harika olacak diye girmek ne de teknik olarak bu iş mümkün müyü fazla rakamlara döküp ortaya döküp onun içinde sadece teknik yaklaşmak meseleye. İkisi bir arada sanırım. Yani o şeyi iyi korumak lazım. Onu yapmalarını o önerebilirim sanırım.
Bence güzel bir öneri oldu. Vakit ayırdığınız için ikinci defa
Tamam,
çok
rica ederim.
teşekkür ederim.
Ben teşekkür
Umuyorum
ederim.
dinleyiciler
Tekrar dinlediğiniz için aynı şeyleri ben ayrıca teşekkür
benim
ederim.
için ekstra keyifli. Umuyorum dinleyiciler için de keyifli bir sohbet olmuştur. Çünkü kafe açmak isteyen ya da kafe açma hayali olan çok fazla insan duydum ben de. Hatta hep de diyorum
Tabii.
Eylül'le konuşsanız
Aynen
acaba.
aynen. Ben beklerim. Web tasarımcısı olmayı hayal eden pek insan olduğunu zannetmiyorum. Artık o da işin bonusu olacak yani.
Aynen.
Öyle.
Bunun da bir işi olabildiğini ve işte bu şekilde buralara evrilebildiğini ve aslında sizin ihtiyaçlarınıza hitap eden bir iş olabildiğini aslında göstermiş olduk dinleyicilere. Evet. Belki benzer ihtiyaçları olan insanlara da bu anlamda ilham olabilir yine.
Olabilir. Evet, umarım olur. Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. Haberleşmek üzere.
Tamamdır. İyi akşamlar. Teşekkürler.